Biyoloğun Seyir Defteri'nden herkese merhabalar. Ben Deniz, Popular Science Türkiye ekibinden biyolog Akın Karahasan. Geçtiğimiz hafta müsilaj konuşmuştuk. Müsilajın ne olduğuna dair, hangi canlılar tarafından üretildiğine dair ve ağırlıklı olarak müsilajın neden ortaya çıktığına dair konu başlıklarını işlemiştik sizlerle. Bu hafta ise müsilajın yine ne olduğuna ve neden olduğuna çok kısaca, çünkü bu bölümü ilk kez dinleyenler için değineceğiz. Ardından ise çözüm önerilerine şöyle dönüp bir bakacağız. Gerçekten de bu müsilaj işte böyle yüzeyden toplanarak temizlenebilir mi? O konulara değinerekten müsilajın geleceğine dair, çözümüne dair sizlerle bugün kısa bir sohbet gerçekleştirmeyi planlıyorum. Umarım ki başarılı olurum. Dilerseniz lafı çok daha fazla uzatmadan başlayalım. Bir önceki bölümde bizlerle olamayan veya şimdi bizimle tanışmış olan izleyicilerimiz için müsilaj nedir? Şöyle tekrar bir üzerinden geçelim. Müsilaj ağırlıklı olarak fitoplanktonların ve bakterilerin sentezlemiş oldukları stoplazmik salgılardır. Bu stoplazmik salgıları genellikle konum değiştirmek için salgılarlar ve ortamlarını bir anlamda korunaklı hale getirirler. Çünkü etrafları müsilajla kaplandığında diğer canlıların onlara ulaşabilmesi oldukça zorlaşır. Hatta bu yöntemi sucul bitkilerinde kullandıklarını ve tohumlarını bu sayede koruduğunu biliyoruz. Tamam, şimdi direkt olarak gelelim Marmara'daki müsilaj olayına. Marmara'daki müsilaj olayı bugün hani direkt olarak karşımıza çıkan bir şey mi? Daha öncesinde gözlemlendi mi? Daha öncesinde yapılan araştırmalarda aslında pek çok kez bu müsilajın bir yerde patlayacağına dair bizlere ipucu veren görseller, araştırmalar ve örnekleme çalışmaları gerçekleştirilmiş. Öncelikle 1990 senesinde çeşitli yerlerden yapılan işte örneklemelerle deniz karı adını vermiş olduğumuz yukarıdaki organik maddenin aşağıya çökmesi olarak sizlere aktarabileceğim olayların deniz içerisinde gerçekleştiği gözlemlenmiş. Fakat bunun sayısı o günlerde çok ama çok yoğun bir şekilde değil. Sadece belirli bölgelerde böyle bir durumla karşı karşıya kalınıyor. Deniz karı neden önemli diye soracak olursanız, yukarıdaki organik madde aşağıya çöktüğünde aşağıda yer alan canlılar bunları yiyeceklerdir. Bir anlamda işte onları ayrıştıracaklardır ve ortama azotlu bileşiklerin saçılmasına sebebiyet verecektir. Azotlu bileşikler de çürümenin ardından işte gerçekleşen ve bir anlamda aslında ekosistemin yaşamını devam ettirebilmesi için önemli olan bileşiklerden bir tanesi. Çünkü bildiğiniz üzere liselerde de anlatır, azot döngüsü adını vermiş olduğumuz bir döngü var ve bu canlılık için oldukça önemli. Fakat deniz karının doğal bir süreçten çıkıp çok ama çok fazla miktarda gerçekleşmesi, bu sefer de tabanda yaşayan bu canlıların muazzam bir çürüme sürecinden geçip mevcut ortamda muazzam bir azot birikimine sebebiyet verecek. Bu azot birikimi ise fitoplankton gibi ağırlıklı olarak azotun varlığında açığa çıkan, aynı şekilde fosforun varlığında açığa çıkan bu canlıların sayılarının çok ama çok yüksek sayılara ulaşmasına sebebiyet verecek. Hal böyle olunca da denizin dibinde başlayan fitoplankton artışı denizin yüzeyine kadar ulaşacaktır ki Marmara'da da bir anlamda görmüş olduğumuz olay bu. Bu olayın daha da derinlemesine girmeden önce 2007 senesinde İstanbul Üniversitesi'nde yapılan çalışmada da böylesi bir durumun üstesinden gelebilmek adına bir çalıştay yapılıyor. Bu çalıştayda da işte çeşitli alınan kararlar veya gözlemlenen araştırmalar bir kağıda dökülüyor. Yani düşünün ki 2007 senesinden itibaren bu olay bir anlamda kokuyor. Akademik camiada yerini alıyor. 2012 senesinde ise uydudan kaydedilmiş görüntüler var. Müsilajın yavaş yavaş oluştuğuna dair. 2019 senesinde yanlış hatırlamıyorsam bir milletvekilimizin yazmış olduğu bir çalışma var. Yani TBMM'nin gündeminde olan birinin dahi yazmış olduğu bir çalışma var. Gel gelelim ki tüm bunlara rağmen bu müsilaj tam anlamıyla engellenmiyor, görmezden geliniyor ve bugün olduğu gibi Marmara Denizi'ni işgal edecek boyutlara ulaşabiliyor. Marmara Denizi'ni işgal etti. Artık tüm görsellerle, tüm araştırmalarla bakıldığında Marmara Denizi evet yavaş yavaş ölmek üzere olarak adlandırıyoruz. Peki diğer denizlerimiz tehdit altında mı? Onu da hemen hızlıca bahsini geçirelim. Özellikle ve özellikle Ege Denizi'nde eğer ki müsilajla karşılaşırsak bizler için çok ama çok kritik olacak. Çünkü Ege Denizi bir anlamda Marmara'ya oksijen taşıyan deniz olarak karşımıza çıkıyor. Marmara'nın dip akıntısını Ege Denizi oluşturuyor. Ege Denizi'nden gelen akıntı oluşturuyor. Ve bu akıntı oksijence zengin. Hal böyle olunca bu oksijen zaten hali hazırda ortamda az oksijen bulunmasından dolayı Marmara için büyük bir öneme sahip. Fakat bizler görüyoruz ki artık Kuzey Ege'de de 30 metrede müsilaj fotoğrafları gözlemlenmekte. Yine aynı şekilde dipteki mercanların üzerinde, deniz kestanelerinin üzerinde müsilajın izlerine rastlamaktayız. Bu bizim için oldukça korkutucu bir senaryo. Bir de elbette ki şöyle bir durum söz konusu. Eğer Ege Denizi'ne müsilaj gelirse bu artık iç denizimiz olan ve nispeten iç denizimiz olduğu için sadece bizim problemimiz olan bir sorun olmaktan çıkıyor. Ege Denizi'ne ulaştığında artık ülkelerin sorunu haline geliyor ve bu sorun bizden kaynaklı olduğu için muhtemelen büyük yaptırımlar da bizleri bekliyor. Buraya da böyle kısaca değindim. Birazdan çözüm önerilerinde tekrar bu konulara gireceğiz. Hiç merak etmeyin. Bir de en büyük sorunlardan bir tanesi ise normalde bu tür fitoplankton patlamaları iki dönemde gerçekleşir. Bunlardan birincisi ilkbahar dönemidir. İkincisi ise sonbahar dönemidir. Yani Eylül, Ekim ayları gibi düşünebilirsiniz. Bizlerin bu müsilaj patlamasına ilkbaharda yakalanmış olması çok ama çok korkutucu bir senaryonun daha bizleri beklediğini göstermekte. Çünkü ilkbaharda rastladıktan sonra önü yaz. Önü yaz ne demek? Su daha da ısınacak demek. Su daha da ısınırsa organik maddenin ayrışması daha da hızlanacak. Buna bağlı olarak çeşitli canlıların büyümeleri daha da artacak. Yine bunların arasında başlıca fitoplanktonlar var. Ve tüm bunlar gerçekleşirken suyun da sıcaklığının artmasına bağlı olarak çözünmüş oksijen miktarı azalacak. Yani senaryo suyun sıcaklığının artmasına bağlı olarak, aynı şekilde hava sıcaklığının artmasına bağlı olarak gittikçe kötüleşecek ve ikinci patlama adını vermiş olduğumuz Eylül ayında bizleri çok çok daha kötü bir senaryonun beklediğini bir anlamda göz kıpıracak. Bu yüzden elimizi çabuk tutmalıyız. Fakat şu var, elimizi çabuk tutmak derken yaptığımız şeylerin tam anlamıyla işe yarayıp yaramadığını da gözlemlemek zorundayız. Tüm bunlara yine bahsini geçirdiğim üzere ilerleyen dakikalarda değineceğim. Şimdi neden müsilaj patladı? Yine kısaca giriyorum. Çok ama çok özür diliyorum tekrardan kısaca dediğim için. Çünkü bunlarla alakalı bilgileri vermiş oldum. Bir önceki bölümü sizler de dinleyip bu kısımları daha detaylı bir şekilde, bu kısımlar hakkında daha detaylı bir şekilde bilgiler elde edebilirsiniz. Ama bu haftaki konumuzda çözüm önerilerine ağırlık vermek istediğim için bu kısımları sadece hatırlatma olarak geçiyorum. Affınıza sığınıyorum tekrardan. Şimdi nedenlerinde başlıca küresel ısınma demiştim. Küresel ısınma, az önce mesela örneğini verdim ya, yaz aylarında suyun sıcaklığına bağlı olarak çeşitli şeyler gerçekleşiyor. Küresel ısınmada bunun işte uzun süreli olduğunu düşünün. Ben ne örneği vermiştim? 1970'ten 2019'a 2020'ye kadar su sıcaklığının arttığını, buna bağlı olarak tabii hava sıcaklığının artmasının yanında su sıcaklığının artmasını vermiştim. Aynı şekilde bu da diğer şeyleri tetikleyecektir. Marmara'nın bir göl oluşu demiştim. Burada kastettiğim şey aslında akıntı hızının açık alanlarda oldukça düşmesi ve müsilajın yer değiştirememesi ve sürekli olarak bir yerde birikmesi. Aynı şekilde pisliğinde bir yerde birikmesi yine fitoplanktonlar için yaşam alanı oluşturuyordu. Müsilajın kendi kendini beslemesi, burada da müsilajın çeşitli bakteriler ve diğer fitoplanktonlar için korunaklı alan oluşturması ve buna bağlı olarak da tekrar ve tekrar müsilaj üretiminin bir anlamda işte canlıya bir sinyal olarak içmesi ve buna bağlı olarak da müsilajın kat ve kat artan şekilde sentezlenmesine sebebiyet vermesiydi. Fabrika atıklarının, evsel atıklarının boşaltımı, bu da zaten ülkemizin en büyük sorunlarından bir tanesi. Aynı şekilde bu hafta içerisinde şunu da öğrendim. Ergene Havzası muazzam pis bir havza. Ben bir hidrobiyolog adayı olduğum için orada yapılmış çalışmalarda bulunmuş hocalarım var. Muazzam pis bir havza. Çok ama çok kötü bir durumdaydı ve bu havzanın temizlenmesi gerekiyordu ve temizleme çalışmaları yapılırken oradan alınan atıklar, oradan alınan pislik bir yere deşarj edilmeliydi. Bunun deşarj edileceği yer normalde işte arıtma tesisleri olabilir veya depo alanları vesaire olabilir. Tam olarak işin o kısmını bilmiyorum. Fakat bu deşarj Marmara'ya yapılmış. Marmara'ya yapılan bu deşarj da Marmara'nın yine aynı şekilde bu hale gelmesinde büyük bir öneme sahip. Bunların dışında şunu söylemek gerekir ki yönetmeliklerimize baktığınızda hani neden bu kadar şey olup bitiyor? Neden bu pislikler buralara geliyor? Vesaire, bunları denetleyen bir şey yok mu diye sorduğunuzda aslında yönetmeliklerimiz iyi. Çevre konusunda yönetmeliklerimiz çok iyi. Fakat bunları denetleyecek denetçilerde bir sıkıntı var. Tam anlamıyla denetim söz konusu olmuyor. Tam anlamıyla yönetmeliğe uygun bir denetim söz konusu olmuyor. Bunun çeşitli sebepleri olabilir. Fakat bu bir bireyin üstündeki sorular. Bir bireyin size aktarabileceği düzeyin üstündeki sorular. O yüzden onları bir anlamda devletimizin yanıtlaması ve kontrol etmesi gerekiyor. Bunların dışında en büyük sorun ise derin deşarj adını vermiş olduğumuz ve ODTÜ'lü araştırmacıların üzerinde çalışmalar gerçekleştirmiş olduğu bir problemimiz var. Bu problem ise şunu gösteriyor bizlere. Derin deşarj yapılan noktalardan alınan numuneler bizlere diyor ki bu gelen su herhangi bir şekilde arıtma işlemine tabi tutulmadan direkt olarak Marmara Denizi'ne veriliyor ve bunun da suyun analizi yapılaraktan rahatlıkla ispatlanabileceği ortaya çıkıyor. Ki ispatlanabileceği değil, artık ODTÜ'lü araştırmacılar bunu ispatlamış durumdalar. Bu sayede de Marmara Denizi yine en büyük darbelerinden bir tanesini alıyor. Şimdi çözüm önerileri nelerdir diye soracak olursanız. Öncelikle ortada bir problem varsa bu problemi en iyi şekilde analiz etmek lazım. En iyi şekilde gözlemlemek lazım. Bu yüzden yapılması gereken ilk şey hasar tespit yapılmalı. Uzmanlar tarafından ya da vatandaşlar tarafına. Bakın, bu kısım önemli çünkü Marmara Denizi o kadar büyük ki herkes her yere yetişemez. Ne kadar bu işin uzmanı olursan da ol, tam anlamıyla her yere yetişemezsin. Bu yüzden de vatandaşların da yapmış olduğu gözlemler bizler için önemli. Peki vatandaş nasıl bir gözlem yapabilir? Hadi uzmanı az çok tahmin ediyoruz. Gider gemiyle açılır, numune alır, su numunesi alır. Oradan işte dalış yapar belki. Dipteki durumu gözlemler vesaire vesaire. İşin güzel tarafı ne biliyor musunuz? Bunları vatandaşlarımız da yapabiliyor. Ben kendim bireysel olarak bazen işte YouTube'da geziyorum. YouTube'da karşıma çıkıyor dalış, Marmara Denizi'ne dalış diye. Vatandaşlar dalış yapıyorlar, dip yapısını gözlemliyorlar, suyu gözlemliyorlar. İşte ne bileyim, oradaki bir batık vesaire varsa onları gözlemliyorlar. Aynı durum müsilaj olayında da gerçekleşebilir. Sen kendine bir alan seçersin. Dersin ki ben bu alana işte çeşitli sürelerde dalış yapacağım ve gözlemlerimi not alacağım. İlk gün daldın, baktın ki işte şu kayanın üzerindeki canlıların üzerinde şu kadarlık bir müsilaj var. Sonra bir hafta sonra girdin. Bu müsilajın sayısı, bu müsilajın topluluğunda bir artış gözlemledim. Notumu aldım. Bir ay sonra aynı şekilde. Daha sonrasında diyelim ki işte devlet iyileştirme çalışmalarına başladı. Oldu işte 5 ay gibi bir süre. 5 ay sonra da baktın ki bu müsilaj topluluğunda bir azalma var. O zaman bu bizim için artık anlamlı bir veri haline gelir ve bu veri sunulabilir. Halkla paylaşılabilir ve ilgili mecralara aktarılabilir. Çünkü sen bir kontrollü deney yapıyorsun bir anlamda ve bu deneyin sonucunda da çeşitli işte veriler elde ediyorsun. Bu verilerin de bilimsel bir dayana söz konusu. Çünkü bir anlamda yapmış olduğun gözlemini hem yazılı bir şekilde ifade etmekle beraber hem de görsel bir şekilde bizlere sunabiliyorsun. Bunlar önemli bilgiler ve vatandaşlarımız bunları gerçekleştirebilir. İlla dalış yapmasına gerek yok. Müsilajlar biliyorsunuz ki belli işte alanlarla sınırlandırılmaya çalışıyor ki temizleme aşamaları kademe kademe olsun veya belli bölge bölge olsun. Buralarda da yine gözlemlerinizi yapabilirsiniz. Şimdi bahsini geçirdiğim üzere önce sorun tespit edilmeli, izleme çalışmaları yapılmalı. Bu izleme çalışmaları akabininde de artık nasıl bir adım atılacağı belli işte çalıştaylar gerçekleştirilerek ilgili uzmanlarla kesinleştirilmeli. Çalıştay gerçekleştirildi yanlış hatırlamıyorsam. Bir acil durum eylem planı ortaya koyulacaktır diye düşünüyorum. Fakat şu var, hani bunu bireysel anlamda da söylemek isterim ki çeşitli uzmanlar da pek çok kanaldan dile getiriyor. 4'te 3'ü denizler ile çevrilmiş bir ülkede özellikle ve özellikle bu alanda çalışmalar yapan hoca sayısının, uzman sayısının çok daha fazla olması gerekiyor ve kritik noktalarda konumlandırılması gerektiğini düşünüyorum. Bir de bahsini geçirmiş olduğum üzere bu çözüm önerilerin en başında Ege Denizi'ni korumak geliyor. Çünkü neden? Ege Denizi'ne gelebilecek olan işte herhangi bir müsilaj akıntısını sizin durdurmanız lazım veya hemencecik temizlemeniz lazım ki müsilajı salgılayan çeşitli fitoplanktonlar ve bakteriler üremesin ve orada da aynı krize sebebiyet vermesin. Bunun en temel sebeplerinden bir tanesi oksijen seviyesince nispeten zengin olan Ege Denizi'nin Marmara'ya oksijen pompalıyor olması dip akıntılarıyla. Bir diğer sebebi ise bahsini geçirmiş olduğumuz üzere bunun artık bir ülkenin sorun olmaktan çıkarıp ülkeler arası bir soruna dönüşmemesi için. Ülkeler arası bir soruna dönüştüğünde ne olur diye soracak olursanız, çeşitli yaptırımlar söz konusu olabilir denizlerimizde. Aynı şekilde bu yaptırımların tabii ki de hani olumsuz olanları olacağı gibi olumlu olanları da söz konusu olabilir. Ne olabilir mesela? Atık sularımızın farklı şirketler tarafından denetlenmesi, özellikle yurt dışındaki şirketler tarafından denetlenmesi, suya deşarj edilen atıkların ölçümünün yapılması, aynı şekilde çeşitli şirketlere, firmalara ceza sistemlerinin ağırlaştırılması gibi bazı şeyler söz konusu olabilir. Denizlerimizin işte temizlenmediğine dair eğer ki bir kanı oluşturursak yurt dışındaki ülkelerde, komşumuz olan ülkelerde daha doğrusu, denizlerimizi temizlemek adına onların temizlik ekipleri vesaire bizlerin sularında gezebilir hale gelebilir. Bunlar evet nispeten iyi şeyler olsa da çeşitli ülkelerin de istemeyeceği şeydir. Çünkü bir ülke kendi kendine yetmek ister ağırlıklı olarak. Bunun dışında koruma alanları oluşturulması gerekiyor Marmara Denizi içerisinde. Bu koruma alanlarına öyle dikkatli bakılmalı ki koruma alanları bir anlamda bizim böylesine felaket senaryolarında can kurtaran alanlarımız gibi düşünebilirsiniz. Ne demek istiyorum? Şimdi müsilajla kaplı bir alanımız var ve müsilajın hiç belki de elini değmediği ya da çok ama çok az bir şekilde orada bulunan bir korunaklı alanımız var. Şimdi biz bu korunaklı alan içerisindeki düzeni nispeten biliyoruz. Biyoçeşitliliği biliyoruz. O su var, bu su var. Fiziko-kimyasal parametreleri biliyoruz suyun. Bir anlamda da diğer tarafa bakıyoruz ve diğer taraf bozulmuş. Normal değerler buysa buradaki değerleri, buradaki korunaklı alandaki değerlere değiştirmemiz lazım, düzeltmemiz lazım veya bir anlamda indirgememiz veya yükseltmemiz lazım. İşin kısacası bu. Buradan kontrolümüzü gerçekleştirip bu sayede de oraya müdahale edebiliriz. Çünkü burada bu var, bu sayede iyi, burada bu yok, bu sayede kötü demeyi yapabiliriz. Bunun dışında elbette ki pek çok amaç içinde orası kullanılabilir. Ben sadece şöyle aklımızda rahat bir şekilde yer edebilecek bir örnekten bahsettim sizlere. Bunun dışında araştırmacıların söylemiş olduğu en önemli şey ise şu. Eğer ki evsel kökenli atık girişini %40 azaltırsak 5 yıl içerisinde Marmara Denizi kendini toparlayabilir gibisinden bir söylem var. ODTÜ'lü araştırmacıların yine aynı şekilde. Fakat şöyle bir sorun var. Buradaki en büyük sorun şu. Fon gerekiyor. Yani bu tür işlerin başında para yatıyor ve bu parayı devlet bir anlamda bir yerden bulmak zorunda. Bu gerçekten çok ama çok önemli mi diye soracak olursanız, özellikle ve özellikle İstanbul Üniversitesi'nden bir hocamız söylemişti yanlış hatırlamıyorsam. Korona döneminde eve kapandığımız için evsel atık miktarı diğer dönemlere nazaran çok ama çok daha artmış durumda. Ve bildiğiniz üzere derin deşarj yoluyla biz bu atıkların büyük bir kısmını Marmara'ya verdiğimiz için böylesine bir artış döneminde Marmara'ya çok ama çok daha yüksek miktarda bir atık pompalamış durumda oluyoruz ve Marmara'nın bir taşıma kapasitesi var. Biz bu taşıma kapasitesini zaten çok ama çok üzerindeyiz. Böyle pandemi gibi dönemlerde de bu atık miktarını arttırırsak bu taşıma kapasitesi artık diyecek ki ben doldum, taşıyorum ki müsilaj bence bunun çok güzel bir örneği. Artık bana daha fazla yüklemeyin. Bu yüzden de bu tür denize deşarj yapılan atıkların kısıtlanması doğrudan doğruya bu işin çözümlerinden bir tanesi olarak karşımıza çıkacak. Peki şimdi gelelim yapılan o en büyük çalışmalardan bir tanesine. Çeşitli işte Marmara'nın çeşitli bölgelerinde araçlarla vakumlama tekniği yapılıyor. Biz bunlara katı sıvı emici araçlar diyoruz ve bu araçlar 200 metrekarelik 10 santimetre kalınlığa sahip müsilajı tek başına temizleyebiliyorlar. Evet, baktığınızda bu büyük bir oran. Fakat şu var, Marmara Denizi bu orandan çok ama çok daha büyük. Bu yüzden de bu tür araçların evet sayısının artması belki de yüzey temizliği için altını çizmek isterim. Önemli bir yere sahip olsa da biz şunu görüyoruz, Kocaeli Körfezi'nde, İzmit Körfezi'nde diğer bir adıyla bu tür çalışmalar yapılıyor. Yüzey temizleniyor fakat aradan bir hafta iki hafta geçtiğinde müsilajın tekrar ortaya çıktığına dair bazı görüntüler var. Bu da demek oluyor ki sorunun asıl kaynağı yüzeyde değil. Sorunun asıl kaynağı işte araştırmacıların da dediği üzere dipte. Yani dipteki fitoplankton topluluğunu bir anlamda iyileştirebilirsek, bir anlamda azaltabilirsek yüzeydeki müsilaja da çare bulabiliriz. Bu da tahmin ettiğimizden çok ama çok daha uzun süreli ve çok ama çok daha zor bir hedef. Bu yüzden de bu tür çalışmaların, yani bu katı sıvı emici araçların yapmış olduğu çalışmalar bir anlamda estetik çalışmalar olarak karşımıza çıkıyor demek istiyorum. Çünkü tam anlamıyla yaptıkları şey olayı sadece biraz daha ötelemek, asıl temizlik dipte yapılmalı diyerekten de eklemek istiyorum. Bu kısma bir de son olarak bakanımızın yapmış olduğu açıklamaya dayanaraktan 19 Haziran itibariyle hangi illerimizde ne kadarlık bir temizliğin gerçekleştiğini sizlere aktarmak istiyorum. İstanbul'da 1584 metreküp bir temizlik söz konusu olmuş. Kocaeli'nde 326 metreküp, Bursa'da 133, Tekirdağ'da 153, Balıkesir'de 446, Çanakkale'de 378 ve Yalova'da 1515 metreküp müsilaj Marmara Denizi'nden temizlenmiş. Bugün itibariyle ise toplamda 4555 metreküp müsilaj temizlenmiş. Elbette ki temizlenen müsilajların da ne yapıldığı önemli. Yakmak kesinlikle ama kesinlikle bir çare değil. Yakınca karşılaşacağımız sonuçları tam anlamıyla bilmiyoruz. Umarım ki uygun bir şekilde bertaraf edilmiştir diyorum. Peki bu tür bir hani sorunla daha önce karşılaşan bir ülke oldu mu? Daha önce karşılaşılan bir deniz oldu mu? Bir önceki podcast'imde de söylemiştim. Adriyatik Denizi'nde böyle bir durumla karşı karşıya kalındı. Yanlış hatırlamıyorsam 18. yüzyılda ve 2000'li senelerde kalındı. Fakat Adriyatik Denizi'ndeki bu olaya 10-12 ülke birden müdahale etti. Yani o kadar pislendi ki artık çeşitli ülkelerinde sınırları içerisinde olduğu için bütün ülkeler imece bir şekilde Adriyatik Denizi'ne müdahale ettiler ve Adriyatik'in bize göre nispeten daha şanslı bir yönü vardı. Doğrudan Akdeniz'e açılıyordu. Marmara'da ise boğazlar var. Bu tür bir şeyin önüne geçebilecek, bu tür bir doğal temizlenmenin önüne geçebilecek sınırlar var kısacası. Bu yüzden de Adriyatik'te yapılan bu çalışma hem işte imece usulü pek çok ülke tarafından el birliğiyle yapıldığı için hem de Akdeniz'e açık olduğu için iyileşme çalışmaları hızlı bir şekilde etkisini göstermeye başladı ve Adriyatik kurtarılmaya başlandı. Ama Marmara için bu durum tam anlamıyla söz konusu olmayabilir. En yakın örneklerden bir tanesi yine Karadeniz'i verebilirim sizlere. Çok fazla uzatmayacağım lafı, merak etmeyin. Karadeniz'de 3 farklı nehir tarafından zamanında, hatta muhtemelen günümüzde de kirletilmekteydi. Bu nehirler Tuna, Dinyester ve Dinyeper nehirleri olarak karşımıza çıkıyor. Bu nehirler arasında ise en fazla atık miktarını Karadeniz'e boşaltan Tuna Nehri'ydi. Ve bu Tuna Nehri büyük bir öneme sahip Karadeniz için. Çünkü baktığınızda en fazla ülkeleri işte dolaşan, işte Avrupa'nın içerisinden Karadeniz'e açılan bir nehir ve atık miktarı konusunda da en fazla atığa sahip ve atığı Karadeniz'e boşaltan nehirlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Araştırmacıların yapmış olduğu çalışmada Karadeniz'in 40 yıl boyunca neredeyse ölü deniz olarak adlandırılması söz konusuydu. Fakat Tuna Nehri üzerinde yapılan, her ülkenin bir anlamda kendisine kısıtlama getirdiği ve Avrupa Birliği'nin de, eğer ki Avrupa Birliği üyesi olmak isterseniz bu tür bir kısıtlamayı, yani suya atığınızı olabildiğince azaltmanız gerektiğine yönelik şartnameleri hazırlaması sayesinde Tuna Nehri günümüzde eskiye nazaran çok daha temiz bir şekilde kullanılmakta, korunmakta diyebilirim. Ve bu sayede de işte Karadeniz'e atıkları daha az bir şekilde gelmekte eskiye nazaran. Fakat yine de büyük bir tehdit. Hatta bir diğer büyük tehdit ise Karadeniz çevresindeki ülkelerin kendi sınırları içerisinde atıklarını denizlere yakın alanlara depolaması. Denizlere yakın alanlarda depolandığında ise rüzgarla ya da suyla rahatlıkla denize karışabilmesi gibi çeşitli sebeplerde söz konusu. Bu da Karadeniz'i gün geçtikçe öldüren olaylara sebebiyet veriyordu. Hem biyolojik anlamda hem de ekosistem anlamında. Fakat Karadeniz'de iyileşmeler var. Bunu çeşitli işte canlıların ortama yeniden gelmesiyle rahatlıkla anlayabiliyorlar. Fakat Karadeniz'i bu hale, yani hastalığına yanıt vermeye başladığı bu hale dönüşmesindeki en büyük sebeplerden bir tanesi, çeşitli nehirler üzerine bahsini geçirdim, kurulan biyolojik arıtma tesisleri. Bu biyolojik arıtma tesisleri öylesine aslında muazzam bir çalışma gerçekleştiriyor ki kendisine gelen suyun %94'ünü biyolojik anlamda arıtabiliyor ve tekrardan işte Tuna'nın yatağına boşaltabiliyor. Bu sayede de bir anlamda organik atık haldeki organik madde miktarı çok ama çok daha düşüyor sudaki ve bu sayede çeşitli fitoplanktonların ve çeşitli bakterilerin sayısı bir anlamda kontrol altında kalmış oluyor. Eğer ki kontrol altında olmasaydı Karadeniz'in bu bahsini geçirmiş olduğumuz nehirlerine bakan yüzeylerinde ötrifikasyon adını vermiş olduğumuz çeşitli yosunların artması, çeşitli bitkilerin patlaması ve yine aynı şekilde fitoplanktonların patlaması söz konusu olacaktı ki bu da Marmara'da görmüş olduğumuz olaya benzer bir senaryoyu ortaya koyacaktı. Şimdi demek istediğim şey Marmara için de aynısı aslında. Biyolojik arıtma tesislerin tam kapasite çalışması gerekiyor. Mümkünse de sayılarının arttırılması gerekiyor. Ama önce sayıların arttırılmadan önce bir şu çevre illerdeki biyolojik arıtma tesisleri bir çalışsın. Ne kadar işe yarıyor, yaramıyor bunların bir analizi yapılsın. Ve aynı şekilde derin deşarjın da bir anlamda kısıtlanması gerekiyor diye söyleyebilirim. Bir diğer önemli konu başlığı ise Kanal İstanbul. Kanal İstanbul pek çok kişi tarafından yapılmaması gereken çok büyük bir proje. Neden yapılmaması gerektiğini pek çok disiplinle açıklayabileceğimiz gibi direkt olarak ben bir biyolog olarak da sizlere birkaç örnek vermek isterim. Öncelikle tabii ki de böylesine bir doğal olmayan, elbette ki doğal olmayan pek çok şey var ama bu oldukça büyük bir kanal olacağı için ve bulunduğu konum itibariyle de çok önem taşıyan bir kanal olacağı için biyoçeşitliliğe doğrudan ve doğrudan etkisi var. Biyoçeşitliliğe etkisinin yanında Marmara'daki müsilaj olayına nasıl bir etkisi var diye soracak olursanız çünkü ana konumuz bu. Marmara'daki müsilaj olayını temizlemez, müsilajın yok ediminde önemli bir rol oynamaz, aksine müsilajı arttırır. Ne demek istiyorum ve neden? Tuna Nehri'nden bahsettim ya az önce. Tuna Nehri Karadeniz'e döküldüğü için Karadeniz'e gidebilecek daha kısa bir yol oluşturmak, Tuna Nehri'nin de yakınında olduğu için mevcut akıntının, mevcut o atıkla yüklü Karadeniz akıntısının Marmara'ya boşalması anlamına gelecek. Neden? Çünkü Karadeniz Marmara'dan daha yüksekte yer alan bir deniz olmakla beraber dip yapısında muazzam miktarda atık söz konusu. Hal böyle olunca Karadeniz'den Marmara'ya yeni bir akıntı oluşacak ve bu yeni akıntı muhtemelen Marmara'ya büyük miktarda atığın girişine hizmet edecek. Bu yüzden de Marmara'daki görülen bu müsilaj olayını çok daha tetikleyecek. Yani bu sorunun üstesinden gelmenin çok ötesinde bir davranış sergileyecek diyebiliriz. Müsilaj sorununun çözümüne yönelik bir de son bir konu başlığı daha var. O da bakteriler. İstanbul Üniversitesi'nden yanlış hatırlamıyorsam bir hocamız 2000 senesinden beri laboratuvarlarında izole etmiş oldukları bakterileri bu müsilaj tabakasını ayrıştırmak için kullanmak istediler. Burada belli bir sınır içerisinde yer alan müsilaja püskürtme yöntemiyle uygulayaraktan test ettiler. Ve yapılan işte ardı arkası günlerdeki uygulanan bu bakteri püskürtmesinin işe yaradığı gözlemlendi. Yüzeydeki müsilajı belli süre zarfı içerisinde ortadan kaldırdı. Şimdi bu oldukça verimli bir sonuç. Fakat bunun kestirilemeyen yönleri olabilir mi diye soracak olursanız burada kullanılan bakteri topluluğu büyük bir önem arz etmekte. Ve bunun bir anlamda yüzeydeki müsilajı öldürüp dipteki müsilajı öldürüp öldürmeyeceği de önemli. Hangi bakteri türü kullanılıyor tam olarak ben göremedim ama muhtemelen bunun üzerinde biraz daha durulduğunda bakteri türüne ulaşılacak ve bakteri türünün bir anlamda biyolojik istekleri de açığa çıkacak. Bu biyolojik istekleri değerlendirildiğinde müsilajın alt tabakalarında da etkin bir şekilde kullanılıp kullanılmayacağı da bu sayede öğrenilmiş olacak. Eğer ki denizin derinliklerinde de bu bakteriden yararlanılabiliyorsa bu bakteriyi belki de müsilajı ortadan kaldırmak için kullanmak doğru bir seçenek olacak. Fakat muazzam miktarda bir müsilaj söz konusu olduğu için muazzam miktarda bir bakteriyi ortama vermek ekosistemi nasıl etkileyecektir bilemiyorum. Ama görünen şimdilik şu ki yüzeyde yapılan çalışma gerçekten de nasıl derler umut verici. Bu çalışmanın belki de yine yüzeydeki müsilajı temizlemek adına başvurulabilecek öncü çalışmalardan biri olmasını ben temenni ediyorum. Çünkü diğer türlü alınan işte vakumlama yöntemleri veya toplama yöntemleriyle alınan müsilajların bir şekilde parçalanması bertaraf edilmesi lazım. Ama burada bakteri kendi bunu parçalıyor. Kendi bunu suyun içerisine işte ilgili moleküllerini ayıraraktan bırakıyor diyeyim. Bu yüzden diğer türlü nereye gittiğini tam anlamıyla bilmediğimiz veya benim henüz bilgi sahibi olmadığım nasıl bertaraf edildiği hakkında bilgi sahibi olmadığım müsilajın bu şekilde bizzat canlılar tarafından yok edilmesi çok daha uygun bir senaryoymuş gibi geliyor bana. Bunların dışında bir de halk arasında kulaktan kulağa gezen bir sorun var. Onu da söyleyip bitirmek istiyorum. Müsilaj çeşitli bakterilere hizmet ettiğini biliyoruz. Peki bu bakteriler içerisinde hastalık yapıcı bir bakteri de söz konusu olabilir mi? Şimdi bunu tam anlamıyla bilemiyoruz. Fakat şimdiye kadar yapılan örneklemelerde bu tür bir şeyle karşılaşılmadı. Bahsettiğim konunun haberiyle siz de karşılaşmışsınızdır. Kolera yeniden patlayabilir haberi. Müsilaj üzerinde bu tür bir şimdilik hastalık yapıcı bakteriye rastlanmadı. Fakat neden olmasında diyorum. Çünkü öngöremeyiz. Geleceği tam anlamıyla öngöremeyiz. Bu tür bir şey hizmet edebilir. Fakat şu an için böyle bir şey hizmet ettiğine dair kanıt yok. Bu yüzden de denizde yüzmek, denizden çıkan işte balığı yemek, midyeyi yemek gibi gibi davranışlarda bulunmak tam anlamıyla ne kadar zararlı bilemiyorum. Ama şunu söyleyebilirim ki ilk podcast'te de dedim, balıklar içerisinde bu tür işte E. coli gibi bakteriler müsilajın içerisinde yer aldığı için balıkların içerisinde de olabilir, midyelerin içerisinde de olabilir. Bu yüzden de bu canlıları tüketmek bünyeden bünyeye olmakla beraber zarar verebilecektir. Bu şekilde sözlerimi noktalamak istiyorum. Umarım ki beğenmişsinizdir. Bu haftalık da podcast serimizin sonuna geldik. Haftaya bakalım hangi konuyu konuşacağım şöyle diye bir düşünüyorum. Genellikle benimki biraz çok sürpriz oluyor. Bana dahi sürpriz oluyor. Bu yüzden haftaya yeniden sizlerle beraber olacağım. Ama hangi konuyu konuşacağımı henüz bilmiyorum. Beni dinlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Haftaya yepyeni bölümlerle pazar günü saat 20'de görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi ama çok iyi bakın. O zamana kadar görüşmek dileğiyle tekrardan hoşça kalın arkadaşlar.